Ayrım 16, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 213. Bölüm 7. Korunaklı ülke, Leo Snowden, 6234. Güneş döngüsü, yaz. Ranchçı insan kalabalığına baktı. Büyü diyarlarından gelen en iyi 180 Famulus Saray'ın ön salonunda toplanmış. Bilgiye aç Nudin'in onları selamlamasını bekliyordu. Maguslar onları öl ülkeye karşı savaşmak üzere Leos Nudin'e çağırmışlardı. Yüksek ve geniş salonu sabırsız bir mırıltı doldurmuştu. Kuzeyden gelen karanlık tehlikeye karşı öğrenciler bile devreye sokulduğuna göre sihir engeli çok kötü durumda olmalı dedi yanındaki Famulus. Giderek güzelleşiyorsun Ranch'a. Jolesin dedi neşeyle ve elini uzattı. O anda yeni lacivert cübbesini fark etti. Oh, dördüncü seviyeye yükselmişsin. Loch Ianon'u başka çaresi kalmayana kadar sinir mi ettin yoksa? Nudin de seni 32 döngü yaşında olmana rağmen 5. seviyeye yükseltmiş bakıyorum. Oldukça etkilendim diye karşılık verdi koyu renk saçlı adam. Nasılsın, iyi misin? Evet, iyiyim dedi gülümseyerek, ancak sonra tekrar ciddileşti. Tabii ölü ülkenin ilerleyişi söz konusu olduğunda durum değişir. Parmaklarındaki sayısız kesiği fark etti. Nasıl oldu bunlar? Jolis'in eline boş ver gibisinden bir işaret yaptı. Sorma ama şu kadarını söyleyebilirim. Patates soymayla ilgili bir büyü üzerinde çalışıyorum diye cevap verdi. Keyifsiz bir şekilde. Tencerelerin arasından kurtulup ciddi işlerle ilgilenebildiğim için çok memnunum. Çevresine bakındı. Üstatları gördün mü? Onlar da tıpkı benim ustam gibi ortadan kayboldular dedi Ranch'a kaygıyla. Senin bir bilgin var mı? Öğrenebildiğim tek şey meclisin ritüellerinin çok dikkat gerektirdiği ve bilgilendirmenin bu yüzden ertelenebileceği oldu dedi. Jolis'in düşünceli bir şekilde ve ağzı yeşil bir bantla bağlanmış deri çantasını aldı. Hiç bu kadar kötü olmuş muydu? Ranch'a başını salladı. Kapılar savrularak açıldı ve Bilgiyaş Nudin onları karşılamak üzere dışarı çıktı. Hafifçe sendeliyor ve oldukça bitkin görünüyordu. Sizi selamlıyorum diye seslendi yorgun bir sesle. Sesi oldukça garip çıkmıştı. Sanki bir kadın ve bir erkek aynı anda konuşuyormuş gibiydi. Bugün korunaklı ülke için çok karanlık bir gün. Beni takip edin ve ölü ülkenin ne yaptığını kendi gözlerinizle görün. Magus öğrencilere kendisini takip etmelerini işaret etti ve önden yürümeye başladı. Nudin'i önceki buluşmalardan tanıyorum ve çok değiştiğini söylemem gerekiyor diye fısıldadı Jolesin Ranch'a. En çok kilo almış ve kalın tabanlı çizmeler giyiyor olmalı. Biliyorum, herkes onun irileştiğini düşünüyor. Hem de çok. Onun yaşındaki birinin boyunun uzayacağını sanmıyorum. Ne oldu acaba? Yanlış işleyen bir büyü mü? Hemen Nudin'in arkasında yürüyorlardı ve ondan tatlı, ekşi bir koku yükseldiğini fark ettiler. Magus'un kullandığı koku esansı bozulmuş ve o da bunu fark etmemiş olmalıydı. Ranch'a kaygan bir şeyin üzerine basıp sendeledi. Jolesin onu tutup kötü bir şekilde düşmesine engel oldu. Sağ ol dedi Ranch'a ve yollarına devam ettiler. Çünkü arkadan gelenler bastırıyordu. Bu yüzden taş zemin üzerindeki koyu kırmızı şeridi kimse görmedi. Magus kan kaybediyordu. Asasının ucu ritmik bir tempo ile zemine vuruyordu. Nudin hızlı adımlarla koridor ve salonlardan geçerek çift kanatlı kapısı olan salonun önüne geldi. Sol eliyle asasını kaldırdı ve akik taşı parıldamaya başladı. Güçlü olun dedi arkasındakileri ve kapıyı açan heceleri mırıldanmaya başladı. Kapı aralandı. Odadan dışarı çürümüş leş kokusu duyuldu. Öğrencilerden bazıları öğürmeye başladı. Ranch'a sendeledi ve kusmamak için mücadele eden Jolesine tutundu. Magus kokudan etkilenmemişti. Bakın, desteğinizin korunaklı ülke için ne kadar önemli olduğunu görün. Önden yürüdü. Famuluslar duraksayarak salona girdiler. Öğretmenlerinden geriye kalanları gördüklerini dehşet ve galeyan çığlıkları atanlar oldu. Bir heykel, bir toprak elbise, çürümüş ceset parçaları. Andokai'nin görüntüsü o kadar bozulmuştu ki onu tanımak neredeyse imkansız hale gelmişti. Palandiel adına diyerek inledi Jolesin bir zamanlar hocası olan heykeli görünce. Aldığı cezadan kendisine her ne kadar kızgın olsa da böyle bir son olmasını kesinlikle istemezdi. Mahvolduk diye kekeledi ve hocasının kendisinden getirmesini istediği eşyaların olduğu çantayı yere bıraktı ülkeyi durdurmak için. Nudin'in asası sert bir şekilde zemine indi ve konuşmalar anında kesildi. Tüm gözler kendisine çevrildi. Ölü ülkeyi fazla küçümsedik dedi titrek bir sesle. Kristal masayı enerjiyle yükleyip törenin ilk aşamasını tamamladığımız sırada kuzeyden gelen dehşet darbesini indirdi. Masa parçalandı. Saldırıyı zorlukla atlattım. Asasine Maguslardan geriye kalanları işaret etti. Sevgili dostlarımı kaybettim. Siz onların öğrencilerisiniz. Korunaklı ülkede şu anda bulunan en iyi Famuluslar sizlersiniz. Nudin öksürerek kan tükürdü ve sendeleyerek bir zamanlar Lord Eanon olan heykele tutundu. Bakın, üzerinde hala saldırının etkileri var. Masayı tekrar birleştirmek için acele etmeliyiz dedi zorlanarak. Ölü ülkeyi sadece bu şekilde durdurabiliriz. Başarısız olursak insanların sonu gelir. Orduları kara gücü durdurmak için asla yeterli olmayacaktır. Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Nudin'in sözleri ve öğretmenlerinden geriye kalanlar onları dehşete düşürmüştü. Yenilmeleri neredeyse imkansız olan 5 büyücü ölü ülke tarafından alt edildi ve bizler dedi Jolis'in çaresizlik içinde. Onları gömmeliyiz dedi Ransha dalgın bir sesle. Onları bu şekilde bırakamayız. Bu onlara yakışmaz. Sustu ve titremeye başladı. Kendinizi toparlayın diye azarladı Magus onları. Bunu yapan cezalandırmak için öncelikle acele etmemiz gerekiyor. Ölülerle ilgilenecek zamanımız olacak daha sonra. Asasi havada bir daire çizdi. Yerlerinizi alın, elle tutuşarak söylediğimi tekrarlayın diye emretti. Kadın ve erkekler Magus'un dediğini yaptılar. Ransha ve Jolis'in yan yana durup el ele tutuştular. Birbirine dokunmak iyi gelmişti ve güven duygusu vermişti. Nudin asasını yere koyarak Dot Yanon'un öğrencisinin yanına geçti. Elleri yumuşak ve yapış yapıştı. Jolis'in elini çekmemek için kendini zor tuttu. Saygıdeğer Magus, Lord Eanon'a ödünç verdiğiniz emanetleri yanımda getirdim. Çantasına baktı ve Nudin başını salladı. Sonra da sihri çağırarak gelip bakır taşının parçalarının içine girerek masayı birleştirmesi için gerekli olan töreni başlattılar. Saatler hızla geçti. Gün yoğun bir yağmurla başladı. Tüm gücüyle korunaklı ülkenin üzerine çöken yaz yerini birkaç saatine bulutlara bıraktı. Böylece kuraklığın ardından suya doyulacaktı. Bitkiler bu durumdan memnun olsalar da üç cüce hiç memnun değildi. Keyifleri kaçmış bir halde bir ağacın altına sığınıp birbirine sokularak beklediler. İşte bu yüzden dağlarda yaşıyoruz diye şikayet etti Boendil verdikleri molayı kafasının yan taraflarını tıraşlayarak değerlendirirken. Son günlerde giderek daha çok huzursuzlanmaya başlamıştı. Savaşçı kalbi bağırabileceği, tükürüp vurabileceği ork suratları istiyordu. Ancak Leos Nudin'in merkezinde onları rastlaması ihtimali yoktu ne yazık ki. Peki ya saldırı krizine girerse ne yapacağız diye fısıldadı Tunkdil Boendil'e gizlice. Bir ağaca mı tırmanırız? O sırada saç örgüsündeki suyu sıkmakla olan Boyendil kocaman gülümsedi. Ben yanında olduğum sürece korkmana gerek yok. Krize girdiğinde şiddetini cansız varlıklara yönlendirebiliyorum. En azından çoğu zaman öyle oluyor. Pek uzakta olmayan yolda arabaların ilerleyişini izlediler. Arabalardan birisinin sürücü koltuğuna arabayı çeken öküzlerden çok birbirleriyle ilgilenen genç bir çift oturuyordu. Hayvanlar onları aldırmadan yollarına devam ediyordu. Aşıkların bu görüntüsü Lord Eanon'un yardımcısının aklına bir soru getirdi. İkizleri bu konuyu açıp açmamak konusunda pek emin değildi. Halkı hakkında sayısız soru sormaktan utanır olmuştu. Yıllar boyunca kitapların arasında yaşamıştı ancak cücüler hakkındaki en basit şeyleri bile bilmiyordu. Bir de bana eğitimli diyorlar. Yine de utanmanın bir anlamı yoktu, öğrenmek zorundaydı. Tunkdil onların yüzüne bakmaya çalışarak sorusunu sordu. Dişi cüceler neye benziyor? Sessizlik. Ağacın yapraklarına düşen yağmurun sesi her şeyi bastırıyordu. İkizler bekleterek ona işkence yapıyorlardı. Güzeller dedi Boyendil kısaca. Çok güzel diye ekledi Boyendil kardeşinin üstün körü cevabına. Aha dedi Tunkdil. Sessizlik. Yağmur gücünü yitirdi. Sağanak sesi azaldı. Damlalar artık sadece dal ve yapraklardan düşüyordu. Sakalları var mı diye ikinci bir denemede bulundu. Sessizlik. Tunkdil dinleyince birbirinden farklı ne kadar çok damlama sesi olduğunu fark etti o an. Sakal diyemem ona diye söze girdi hiddetli. Daha çok tüy diye tanımladı kardeş. Çok çekici. Sessizlik. Güneş gri bulutların arasından kendine bir yol buldu ve korunaklı ülkeye yaz geri döndü. Tunkdil yeni bir soruya geçti. Cüce, erkek ve dişileri. İkizler ona döndü. Boyundel ona acıyarak bakıyordu. Halkıyla buluşmasının zamanı çoktan geldi ve geçiyor dedi ve ağaçtan yukarı baktı. Yağmur dindi. Devam edelim. Ayağa kalktı. Kardeş de onu takip etti. Cevap vermedin. Bizler savaşçıyız. Bilgin değil. Hem seninki bir soru değildi. Onlar da savaşçı mı? Bizim boydakilerin çoğu değil dedi Boyundel. Yan yana yürürlerken ev işleriyle ilgilenirler. Hayvanları vadilerde otlatırlar. Kilerin dolmasını sağlarlar. İyi bira yaparlar ve elbiselerimizi dikerler. Dişi ve erken yan yana durup savaşmalarına iyi bir şey çıkmaz diye homurdandı hiddetli. Bu konuda tecrübeliymiş gibi konuşmuştu ancak Tunkdil daha fazlasını sormaya cesaret edemedi. Onların yeteneklerini küçümsemeye kalkışmazlar. Tıpkı bizim gibi gururludurlar. İşlerinden bazıları en iyi taş ustalarından ve demircilerden sayılırlar. Çekiç ve keski öyle bir incelikle kullanırlar ki yarışmalarda rakiplerinin ağzı açık kalır. Onlar istisna, dedi Boindel yine homurdanarak. Erkeklerin işini yapan dişi cücelere pek prim vermediğini saklamaya gerek görmüyordu. Mutfaktaki ocağın bekçileri onlar. Bu onların kaderi. Tungtil dikkatlice dinliyordu. O zaman neredeyse insanlardaki gibi dişi cüceleri giderek daha çok merak ediyor ve bir an önce onlardan birini görmek istiyordu. Nihayet Porista'ya ulaştılar. Tungtil sarayın kubbe ve kulelerine hayran kaldı, ancak ikizler insanların işçiliklerinden pek etkilenmemişlerdi. Ne de olsa kendi halkları bu konuda çok daha ilerideydi. Tungtil'in bir ihtimal Lord Eanon'la karşılaşma ve kitaplar ile kırılmış emanetleri taşımaktan kurtulma umudu gerçekleşmemişti. Magusların evlerine dönmek üzere günler önce yola çıktıklarını öğrenmişlerdi. Bilgiyi aç Nudin kimseyi huzuruna kabul etmiyordu. Bu yüzden üç cücenin Iondor'a sabırlının yanına gitmekten başka bir çareleri kalmamıştı. Bir ara sokaktan geçerken Tungtil kendisine oldukça tanıdık gelen ve ahırda bağlı duran bir at gördü. "Bekleyin." Atın yanına gitti, çünkü bu hayvanın nalladığını hatırlıyordu. Dikkatli bir şekilde hayvanın ön ayağını kaldırdı. Nalı inceledi. Nal kendi imzasını taşıyordu. Mıhların formundan belliydi bu. "Bunlar onlar," diye fısıldadı. "Arkadaşları mı?" diye sordu boyunda. Karga burnu rahatça omuzundayken. Kardeşi tıraş ettiği kafasından saç kalıp kalmadığını kontrol ediyordu eliyle. "Kesinlikle değil." Tungtil ağzına kadar dolu eğer çantalarının yanına gidip yerdeki bir kovayı ters çevirerek üzerine çıktı ve çantanın deri kayışları çözmeye başladı. Çantanın ağzını açtı ve içini karıştırmaya başladı. Sonra içinden büyük bir cam kavanoz çıkardı. "Öldürülen gezgin cüceyi hatırladınız mı?" Tahmininde yanılmamıştı. Kavanozun ağzını açınca kesik cüce başını gördü. Kelle avcıları kurbanın başı kavanoza sığsın diye saçlarını tıraş etmişlerdi. Kafanın havayla temas etmesini ve böylece çürümesini engellemek için de bal kullanmışlardı. Altın renkli balın içinde kalan son kan damlaları yüzeyi kaplamıştı. "Bunlar katiller." Zincir gömlekler şangırdadı ve ikizler yanına geldi. Konuşmada insanların para için kendi haklarından birine yaptıklarına bakıyorlardı. "Vurak kasadına, onları dilim dilim doğrayacağım," diye gürledi hiddetli. Kızgınlıktan sakalları dikeldi, baltalarına uzandı. "Bırakın." O anda ahırın kapısı açıldı. Tungtil adamı hemen tanıdı. Kelle avcısı da onu. Aniden durup üç cüceye baktı. Kahretsin, güç dengesinin aleyhinde olduğuna karar verip hemen kapıdan içeri kaçtı. "Dövüşsene korkak. Domuz burunlar bile senden daha cesur." Boyundel adamın peşine takılmıştı. Binanın içinde kısa bir kargaşa yaşandı ve paralı askerin çığlığıyla son buldu. Tungtil'in uyarısı geç kalmıştı. Hayattayken daha çok işimize yarardı. Ancak cüceyi suçlayamazdı. Boyundel'in kan arzusu mantığını kilitliyordu ve ancak düşmanın kanını ve cansız bedenini gördüğünde diniyordu. "Bekleyelim o zaman," dedi Boyundel kuru bir şekilde. "Diğerleri de gelsin. Anlattıklarını doğru hatırlıyorsam 4 kişi daha var." Tungtil başıyla onayladı ve ahırda saklandılar. Paralı askerler akşama doğru geldi. Yüzlerinden anlaşıldığı kadarıyla şansları yaver gitmemişti ve elleri boş dönmüşlerdi. Hiddetli burnundan soluyarak iki elinde baltalarıyla adamların içeri girmelerini bekliyordu. Kardeşi saman yığının içine saklanmıştı ve aynı şekilde bekliyordu. Tungtil geride durmayı tercih etmişti. Boindil ve Boindal kavga sırasında çok uyumlu dövüşüyorlardı. Onlara engel olmaktan başka bir şey yaramazdı. Dört adam ahıra girip atlarına indikleri anda ikizler birbirine bakıp saldırıya geçtiler. "Haydutlardan bir hayatta kalsın," diye hatırlattı Tungtil ve onları takip etti. Savaşçılardan biri saldırıyı fark etti ve hemen kılıcına davrandı. Kılıcını yarıya kadar çektiği anda Boindel'in baltası sol kalçasına isabet etti ve adamın geriye doğru savrulup duvara toslamasına neden oldu. İkinci darbe alttan geldi ve derisiyle kaslarını parçalayarak dizini paramparça etti. Adam çığlık atarak yere devrildi. Hiddetli bunu göremedi bile, çünkü darbelerin etkisini iyi biliyordu ve kahkahalar atarak ikinci rakibe doğru atıldı. Kardeşi diğer iki askerle ilgileniyordu. Boyundal başı önde adama doğru koştu ve karga burnu bir an için parıldadı. Asker atına bağlı kalkanı alıp kendini korumaya fırsat bulmuştu, ancak cücenin silahının gücünü küçümsemişti. Silahın ince burnu metal kalkanı delip adamın kolunun olduğu yere isabet etti. Ağaç ve metali delen silah et ve kemikten de geri durmadı ve adam acıyla bağırdı. Cüce silahını kalkandan çekip küt tarafını çevirdi ve adamın korumasız dizine indirdi. Eklem yeri arkaya doğru büküldü ve çatırdayarak kırıldı. İkinci rakip de oyun dışı kalmıştı. Cüceleri kalleşçe öldürme ne demek olduğunu göstereceğim sana. Öfkeden çılgına dönmüş olan Hiddetli rakibini hızla darbelerle alt ediyordu. Tunk değil askerlerin karşılarındaki rakiplerin hamlelerinden korunmaya çalıştıklarını görebiliyordu ancak yüz ifadeleri çok şey anlatıyordu. Korkunun olduğu yere yenilgi çabuk gelirdi ve durum aynı anda gelişti. Boyindil baltalarını havada sallıyordu. Karşısındaki asker darbesinin nereden geleceğini anlayamıyordu bu yüzden. Korkuyla arkasını dönüp atına doğru koşmaya başladı. Cüceden daha hızlı koşabildi doğruydu ancak Boyindil'in fırlattığı karga burnundan daha hızlı değildi. Eğere binmek üzereyken silah tok bir sesle adamın sırtına isabet etti. Karga burnunun küt tarafı adamın sırt kaburgalarını kırmış ve Hiddetli'nin arayı kapatmasını sağlamıştı. ''Benim için fazla uzunsun.'' dedi nefes nefese ve adamın topuğunu kesti. Kelle avcısı yere düşerken cüce tekrar hamle yaptı. Omuzlarına aldı balta darbesi adamın sonunu getirdi. Boyindil saman yığının arkasına saklanan dördüncü askerin karşısında duruyordu şimdi. ''Sıra sende.'' Gözleri çılgınca parlıyordu ve zincir gömleğinden rakiplerinin kanı damlıyordu. ''Hangi tanrıya dua ediyorsun?'' ''Palandiel'le mi? Samusine mi?'' Adam silahlarını yere atıp kollarını kaldırdı. ''Teslim oluyorum.'' Cüce dişlerini yaladı. ''Umurumda değil.'' diye hırladı ve baltasını savunmasız adamın bedenine indirdi. Asker inleyerek yere çöktü. Tunkdil'in görebildiği kadarıyla çabuk ama büyük acılar içinde öldü. Tunkdil arkasını döndü. Dövüşün başında Boyindil tarafına etkisiz hale getirilen lider büyük bir kan gölünün içinde yatıyordu. Hızla adamın yanına gitti. ''Size kim para veriyor?'' diye öğrenmek istedi. ''Bize söylersen seni kurtarırız. Yoksa kendi kanın içinde boğulmanı izleriz.'' diye tehdit etti onu Hiddetli. ''Palandiel adına yaramı bandajlayın.'' diye bağırdı kelle avcısı ve elini kalçasındaki yaraya bastırdı. Kan parmaklarının arasına çok hızlı akıyordu. Tunkdil onun kurtulacağından şüpheliydi. Loth Ianon bunu başarabilirdi ancak pansuman yapmak bunun için yeterli olmazdı. ''Söyle'' diye bağırdı Boyindil Hiddetli. ''Yoksa işe yaramaz hayatına son vereceğim.'' Ancak Boyindil dediğini yapamadan adam öldü. İkizler geriye dönüp katil sürüsünün hayatta kalan son üyesinin yanına geldiler. Bu Boyindal'ın kalkanı delip elini parçaladığı adamdı. Asker dişlerini sıkıyordu. Parçalanmış dizinin acısı adamın acıdan bağırmama gururunu büyük bir sınava tabi tutuyordu. ''Acıyım bana bir şey bilmiyorum.'' diyerek kekeledi. Gavura garda bir cücenin başına ödül konduğunu duyduk. Bunu ilk şununla karşılaştıktan sonra duyduk diyerek Tunkdil'i gösterdi. Bunu size kim söyledi diye sordu Boyindil gürleyerek ve baltalardan bir tanesi adamın boğazına dayadı. Lonca üstadı, Lonca üstadı söyledi dedi korkuyla. Bizi bu bölgeye o gönderdi. Biz kelleleri topluyoruz ve 30 günde bir bir ulak kavanozları almak için geliyor. Biz Lonca'dan payımıza düşeni alıyoruz. Kelle başına 30 sikke. ''Hangi lonca?'' diye sordu Tunkdil. ''Ödül avcıları loncası'' diye açıkladı asker ve acısı arttığından bağırmaya başladı. ''Bırakın gideyim, bildiğim her şeyi anlattım.'' Tunkdil buna inanıyordu ancak ikizlerin sağ bırakmayacaklarını da biliyordu. İşledikleri suç cezayı gerektiriyordu. ''Hiçbir yere gitmiyorsun.'' Boyindil'in baltası Tunkdil'den çok daha çabuk davrandı ve dördüncü asker de son nefesini verdi. ''Nöbetçiler gelmeden çabucak gidelim buradan.'' dedi Boyindal ifadesiz bir şekilde. Eşyalarını alıp Porisa'yı terk ettiler ve İyondar'a doğru ilerlediler. İlk başta nöbetçilerin peşlerinde olduğunu düşündüler ancak sorunsuz bir şekilde yollarına devam ettiler. Tunkdil pişmanlık yaşıyordu. Bu doğru değildi. ''Onları kavanozla birlikte nöbetçilere teslim etmeliydik.'' dedi çamurlu yolda ilerlerken. Boyindal'in gözleri kısıldı. ''Uzunlardan birini hayatta bırakmadığım için sitem mi ediyorsun?'' Siyah sakalındaki yağmur damlalarını sildi. Kaderlerini değişen ne olacaktı? Yargılanıp infaz edileceklerdi. Ölümü hak etmişlerdi, doğru. Ancak Tunkdil suçluluk duygularını Hiddetli'nin anlayacağı şekilde nasıl ifade edebileceğini bilemiyordu. Boyindel kardeşine destek çıktı. Hayır, eğitimli ancak ama fakat yok. Para için öldürdüler, para için öldüler. Ha biz ha uzunlar öldürmüş, ne fark eder? Böylece öldürülen cücelerin intikamını almış olduk. Böylesi daha iyi oldu. Fikrinde ısrarlı olduğunu belli etmek için saç örgüsünü sert bir şekilde omzundan geriye attı. Tunkdil'in bu yondanın söylediklerine bir itirazı yoktu. Cücelerin düşünce mantığını anlayamayacak kadar eğitimli biriydi hala. Yola devam edelim. Cüceler meclisi bizi bekliyor dedi Boyendil yumuşayarak. Ahırdaki dövüş kızgınlığını almıştı. Artık daha uyumlu biriydi. Korunaklı ülke Lios Nudin, 6234. Güneş döngüsü yaz. Devam edemeyeceğim diyerek inledi Ranch'a. Yalvarırım dayanmalısın diye fısıldadı Jolesin. İçimizden biri çemberi terk ettiğinde tören tamamlanamaz. Bunu akıl hocama borçluyum. Hepimiz bunu korunaklı ülkeye borçluyuz. Nudin'in sesi değişip tiz bir hışırdamaya dönüşmüştü ve Magus'un kendi sesine hiç benzemiyordu artık. Hemen ardından ise koyu, bas bir tonda konuşmaya başladığı ses Famulusların karnında titriyordu. Aralarındaki en tecrübelileri bile böyle bir şeyle hiç karşılaşmamışlardı. Fakat işe yaramıştı. Bakır taşı parçaları koyu yeşil renkte parlamaya başladılar ve yerden 3 adım kadar havalanıp aynı seviyede süzüldüler. Hatta Maira'nın bedenine saplanmış olan parçalar dahi bir yolunu bulup çürümüş etinden gürültüler çıkarak çıkıp diğer taşlara katıldılar. Bak, Joyce'in kızın elini sıktı, birazdan bitecek. Bilgiyi aç tören liderliğine devam ediyordu. Adam ve kadınlar onu söylediği formülleri tekrarlıyorlardı ancak bir süre sonra Nudin'in söyledikleri anlaşılmaz oldu. Yardımcıları onu tekrarlayamaz oldu. Tören başarısızlığa uğrayacak gibiydi. Kırık parçalar 10 adım genişliğinde bir çember halinde dizilmeye başladılar ve sonra dönen parıldayan bir daire haline geldiler. Böyle mi olmalı diye sordu Joyce'in Ranche'ye. Daha önce böyle bir ritüele katılmamıştım. Ranch'a cevap vermedi. Dönme hareket hızlanarak devam etti ve hızlandıkça da kırık parçalar birbirlerine yaklaştılar ta ki bir araya gelerek en sonu tek bir parça haline alana kadar. Bilgi yaş ne yaptığını çok iyi biliyor dedi Ranch'a derin bir nefes alarak ve sonra diğerleri gibi sustu. Sessizlikte törensel bir hava vardı. 180 kişi Nudin'i iradesi tarafından yeniden şekillendirilen ve güçlü bir şekilde ışıldayan taşın etrafında duruyorlardı. Öğrencilerden bazıları rahatlayarak derin derin içlerini çekiyor ve ihtişamlı görüntüyü seyrediyorlardı. Başardık dedi Jolesin gevşeyerek ve Nudin'in tuttuğu elini bırakıp Ranche'ye sarılmak için dönmeye çalıştı. Ancak Nudin'in parmakları elini demir bir pençe gibi sıkı sıkı tutmaya devam etti. Bilgiye açın ağzı bilinmedik gizemli bir sözcük söylemek üzere aralandı. Dönen taştan bir parça ayrılarak diğerlerini fark etmeyeceği bir şekilde ok gibi fırlayıp Jolesin'in göğsüne saplandı. Ne? Genç adam inledi. Elini Magus'tan kurtulup taşın işaret ettiği yere dokunmak istedi. Keskin bir taş parçası derine girmişti ve Jolesin yaradan karnına doğru kan aktığını hissediyordu. Fakat soğuk, nemli parmaklar onu bırakmadı. Saygıdeğer Magus diye inledi Jolesin acı içinde. Ben yaralandım, taş bana isabet etti. Nudin şişmiş yüzünü ona çevirdi. Siyah göz bebekleri gözleri neredeyse tümünü kaplamıştı. Sonra koyu renk aniden değişip gümüşe döndü. Şimdi göz bebekleri parlıyordu. Biliyorum çocuğum. Başka türlü olmuyor. Sihrine ihtiyacım var. Onu cesaretlendirerek elini sıktı. Birazdan acı hissetmeyeceksin. Bilgiye aç gözlerini kapattı yine. İkinci bir taş parçası uçarak Ranje'ye isabet etti ve taşlar ışık hızıyla uçuşmaya başladı. Çemberdeki famusların yarısı yaralandıktan sonra diğerleri neler olduğunu anlamaya başladılar. Nudin'e seslenerek bir şeyler yapmasını istediler. Olduğunuz yerde kalın. Her şeyi mahvetmek mi istiyorsunuz? Hala gözleri kapalı bir halde olduğu yerde duruyordu. Yara almamış az sayıda öğrenci Nudin'in sözlerini dinlemeyerek kaçıp taşlardan saklanabilecekleri bir yere sığınmayı denediler. Ancak o anda ellerin birbirine kenetlendiğini ve kurtulamadıklarını dehşet içinde fark ettiler. Sonra taş parçaları onlara da isabet etti. Bakır taşından koyu yeşil ışınlar çıkıyor ve keyifle öğrencilerin bedenlerini yalayıp taş parçalarının açtığı yaralardan içeri giriyordu. Nudin gözlerini açtı, gözleri çılgınca parıldıyordu, elbisesini göğüs hizasına kadar topladı ve bir kelime daha mırıldandı. Parmak uzunluğundaki bir kristal parçası bir yıldırımla birlikte göğsüne saplandı. Işın genişledi ve öğrencileri tutan ışınlar zayıflarken nabız gibi atarak büyüdü, sonra birden hepsi söndü. Tamamlandı. Nudin'in ağzına insani olmayan bir sevinç nidası yükseldi ve Magus memnuniyetle güldü. Sonunda oldu. Artık maskaralı bırakıp tekrar çift sesli Nodon olabilirim. Öğrenciler yere düştüler. Tıpkı diğerleri gibi Joyce'in ve Ranch'a da konuşacak halde değildi. Taş tüm güçlerini ve sihirlerini emmişti. Akılları daha az yerinde olanlar daha çok öldüler, kalpleri durdu ve nefes almayı bıraktılar. Jolesin ve Ranche diğer birkaç ile birlikte son kalan güçlerini toparlayarak harekete geçip Nudin'den kaçmaya çalışarak kapıya doğru sürünmeye başladılar. Magus sivri parmaklarını göğsüne saplanan kristali almak için yaranın içine daldırdı. Kırmızı kristali alıp havaya kaldırdı ve hayran hayran izledikten sonra tekrar eski yerine yerleştirdi. Sonra da bakır taşı diske yöneldi. Görevini yerine getirdin Yoko. Havada süzülen diske akikle dokunur dokunmaz disk yere düştü ve yine binlerce parçaya ayrıldı. Daha fazla zaman kaybetme ve yeni büyüye başla. Nodon emanetlerin olduğu çantanın yanına gitti ve çantayı yerden alarak çıkışa yöneldi. Yerde sürünen 3 kişinin üzerinden geçerken asasının ucunu sırtlarına batırarak onları öldürdü. Beyaz akça ağaç parçası kızla boyandı. Eşikteyken tekrar arkasına döndü. Gözlerin çürüme kokusu bir süre daha da artacak olan salonda gezdirdi. Bu onu rahatsız etmiyordu. Ritüel salonuna bir daha girmek için bir nedeni kalmamıştı. Planın sonuna gelmişti. O anda Jolesin ve Rancho'yu fark etti. Sert ve acımasız bir darbeyle Jolesin'in kafatasını parçaladı. Kendi famulasını ise çizmesinin ucuyla tekrar salona itti. Rancho sırt üstü dönerek gözyaşları içinde kendini iyileştirme büyüsü yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Nodon dizlerinin üzerine çömelerek uzun kızıl saçlarını okşadı. Onu çok iyi tanıyordu ve en iyi öğrencisiydi. Hatta Leos Nudin de kendinden sonra gelecek kişi bile olabilirdi ancak planlarına asla uymayacağını biliyordu. Başaramazsın çünkü kristal hala içinde ve tüm gücün emildi diye açıkladı. Diğerleriyle birlikte öleceksin Rancho. Genç kadın koyu renk gözleri yıllardan beri güvendiği ve tanıdığını sandığı Magus'a iğrenerek baktı. Magus gözlerini kaçırdı. Ölmekte olan kadının görüntüsü ona üzüntü veriyordu. Güç için bu kadar çok yaşamı söndürmek zorunda kaldığım için üzgünüm diyerek özür diledi. Ancak diğer yandan tıpkı Sabora, Turgur, Lot Ianon, Andokai ve Maira gibi sizler de bana karşı gelirdiniz. Kolay olmasa da bana sadece bu yol kaldı. Kader bu şekilde hareket etmemi emretti. Önemli olan korunaklı ülkeyi kötülüklerden korumaktır dedi. Sorulmamış bir soruya sakince cevap vererek. Kuzeydeki dehşetten daha büyük bir tehlike yok diye itiraz etti kadın zorlanarak. Hain, tanrılar seni cezalandıracak. Nudin ona düşünceli bir şekilde baktı. Olabilir insanları kurtaracaksam tanrıların gazabını seve seve kabul ederim. Ayağa kalktı ve bir el işaretiyle devasa kapılar kapanmaya başladı ve bu da ancak birkaç seçilmiş kişi ve ölü ülkenin yardımıyla olabilir. Sen çıldırmışsın diye fısıldadı Ranch'a ve gözleri kapandı. Sen, vücudu gevşedi ve saç örgüsü geriye doğru düşerek yana kaydı. Hayır dedi Nodono kızgınlıkla. Beni kimse anlamıyor ama beni bu konuda uyarmıştı. Hızla gerisin geriye dönerek sarayın içine ilerledi ve yeraltı tünellerine indi. Salonun kapıları son dinlenme yerleri burası olan öğrencilerin üzerine yavaşça kapandı. Çift sesli hızla merdivenlerden inerek ülkesinde sihir akımının en yoğun hissedildiği bölgeye geldi. Leos Nudin gücün merkezinde yer alıyordu ve burada diğer 5 büyü diyarına akıyordu. Bu durumda yakından değişecekti. Magusları ve en iyi öğrencilerini yenmişti ancak eğitim basamağının en altında yer alan famuslarla da ilgilenmesi gerekiyordu. Nodon güç akımını durduramazdı ancak düşük seviyedeki öğrencilere giden birazcık gücü de durduracak başka bir yöntemi vardı. Fakat önce en az bunun kadar önemli olan başka bir konuya eğileceğim. Yeşil bandı çözerek deri çantanın içindeki eşyaları yere döktü. Bir kum saati mermer zemine düşerek parçalandı. Sonra 2 kolye ve 1 parşömen düştü çantanın içinden. Nodon kızgınlıkla eşyalara baktı. Bunlar yanlış eşyalar. Asasının ucuyla kumu eşeledi. Lanet olsun. Sakinleşmeye çalıştı. Eşyalarını orklar Lot Yano'nun dehlizlerinden getirebilirlerdi. Magus odaklanarak sihir alanıyla temas kurmaya çalıştı. Bağlantıyı kurduğunu hissettiği anda ona ölü ülkenin öğretmiş olduğu sihirli kelimeleri söyledi ve pamuluslardan çaldığı enerjiyi serbest bıraktı. 16. ayrımın sonu, sayfa 228.